Ayrım 10 Maceracılar Wilbur Smith Sayfa 136 Bruce'un yaklaştığını gören Hague onu süzdü.
''Ne istiyorsun Bruce? Bir içki iç.''
Endişelenmişti.
''İçki iç, hepimiz biraz içki içiyoruz. Bu temiz bir eğlence Bruce.''
''Hayır, artık içki içmiyorsun. Hatta tam tersi olacak.'' Bruce yaklaşınca Hague geriledi.
''Ne yapacaksın?''
Bruce şimdi göreceksin diyerek onu bileğinden yakalayıp çevirdi ve kolunu geriye büktü.
Hey Bruce yapma bak senin yüzünden içkimi döktüm.
Bruce iyi diye yanıt verdi. Onun elindeki boş kadehi vurup düşürdü. Hey mücadeleye başlamıştı. Hala güçlü bir adam olmakla birlikte içki onu bitkinleştirmişti. Bruce bileğini çekmeye devam edince hey ayaklarının ucunda yükselmek zorunda kaldı.
''Bruce gel ahbap'' diye söylenerek onu barın arka kapısına götürdü.
Hague'in üstünden uzanıp kilidin anahtarını çevirerek kapıyı açtı. ''Buraya gir.'' Mike'ı mutfağa itip kapıyı kapattı sonra musluğa sürükledi.
''Tamam şimdi işimize bakalım Hague.''
Adamın başını lavaboya doğru itip orada bulduğu bir bulaşık bezini büktü ve baş parmaklarıyla Hague'in çenelerini açıp bezi azı dişlerinin arasına soktu.
''Haydi bakalım şimdi hepsini çıkar.''
Parmağını da Hague'in boğazına soktu. Kusmuklar püskürüp Bruce'un elinden aktı. Bunları yaparken bir yandan da mide bulantısını bastırmaya çalışıyordu. Hague'i iyice kusturduktan sonra soğuk su musluğunu açarak Hague'in kafasını altına soktu. Adamın yüzünü elleriyle yıkadı.
''Şimdi yapacağın küçük bir iş var Hague.''
Hızla akan suyun altından sesi güç bela duyulan Hague,
''Beni rahat bırak baş belası herif!'' diye söylendi.
Bruce onu çekip duvara dayadı. Misyonda doğurmak üzere olan bir kadın var. O ölecek Hague. Eğer sen bir şey yapmazsan ölecek.
Hague hayır diye fısıldadı. Hayır bu olamaz. Yeniden aynı şey olamaz.
Seni oraya götüreceğim.
Ne olur bunu yapma. Olan haksız yapamayacağımı görmüyor musun?
Burnundaki ve yanaklarındaki kırmızı kılcal damarlar sapsarı yüzüyle canlı bir tezat meydana getiriyordu. Bruce yüzüne bir tokat attı. Bu darbeyle sarsılan Hague'in saçlarından sular damladı.
''Hayır'' diye mırıldandı. ''Yalvarırım Bruce yapma.''
Bruce ona iki sert tokat daha attı. Dikkatle bakınca Hague'in gözlerinde hafif bir hiddet pırıltısı gördü.
''Tanrı belanı versin Bruce Curry, canın cehenneme.''
''Bruce bu işi başaracaksın.'' diye gülümsedi. ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' Hague'i yakalayarak bara soktu. Charmaine elinde tabancayla hala Henry'nin karşısında duruyordu.
''Gel Charmaine, o hayvanı bırakabilirsin artık. Dönüşümde onunla meşgul olacağım.''
Salondan geçerlerken de Ford'u kullanabilecek misin Charmaine diye sordu.
''Evet.''
''İyi, işte anahtarlar. Ben Hague'le arkada oturacağım. Bizi misyona götür.'' Hague otelin ön basamaklarında dengesini kaybederek az kalsın yuvarlanıyordu. Ama Bruce onu yakalayıp yarı sürükleyerek arabaya götürdü. Adamı arkaya sokup kendisi de yanına oturdu. Charmaine motoru çalıştırıp yoldan ustalıkla döndü.
''Hague bunu bana yaptıramazsın Bruce.'' diye yalvarıyordu. ''Başaramam, başaramam.''
''Bakalım göreceğiz.''
''Bunun nasıl olduğunu bilmiyorsun, bilemezsin. Kadın masada kalacak.''
Ellerini öne uzattı. ''Şunlara bak, bu ellerle nasıl ameliyat yapabilirim?'' Elleri şiddetle titriyordu. Bruce sert bir sesle, ''Zaten kadın ölecek.'' diye karşılık verdi. ''Onun için kadının daha çabuk ölmesini sağlar, bu işi bitirirsin.'' Hague ellerini ağzına götürüp dudaklarını sildi.
''Bir içki içebilir miyim Bruce? Bunun yardımı olur.'' ''Bana bir içki verirsen bunu deneyeceğim.''
Bruce hayır deyince Hague küfre başladı. Dudaklarından türlü pis sözler dökülürken yüzü allak bullaktı. Bruce'a da kendisine de Tanrı'ya da genç adamın o güne dek duymamış olduğu korkunç açık saçık bir dille sövdü. Sonra birden saldırıp arka kapıyı açmaya kalktı. Bruce böyle bir şeyi beklediği için Hague'in yakasının arkasını tutup çekti ve koltuğa yapıştı. Hague'in debelenmesi birden kesildi ve hafif sesle hıçkırmaya başladı. Charmaine arabayı hızla sürüyordu. Beton yoldan geçip sahil boyunca tırmandı ve yan yola saptı. Far karanlıkları yarıyor, rüzgar arabaya çarparak hafif sesler çıkarıyordu. Hague hala arkada hıçkırıyordu. Misyonun ışığı karşıda ağaçların arasından gözüktü. Charmaine arabayı yavaşlatıp kiliseyi geçerek hastanenin önünde durdu. Bruce, Hague'in arabadan inmesine yardım etti. O sırada kapı açılarak rahip Ignatius elinde bir petrol lambasıyla göründü. Lambanın bembeyaz sert ışığı hepsini aydınlatarak gölgelerini arkalarına düşürdü. Lamba özellikle Hague'in yüzünü acımasızca aydınlatmaktaydı. ''Bruce, doktorunuz burada, Peter,'' diye haber verdi. Ignatius lambayı kaldırıp gözlüğünün arkasından Hague'i süzdü. ''Hasta mı?'' ''Hayır Peter, sadece sarhoş.''
''Sarhoş mu? Öyleyse ameliyat yapamaz.''
''Hayır, bal gibi yapar.'' Bruce, Hague'i tuttuğu gibi kapıdan ve koridordan geçirerek küçük ameliyat odasına soktu. Sherman, pederle git ve kadını getir diye emir verdi. Onlar uzaklaşınca da Hague'e döndü. Beni anlayamayacak dendi, bu pisliğin içine mi gömüldün?
Bunu yapamam Bruce, yararı yok.
O zaman kadın ölecek, fakat bilinen bir tek şey var. O da kadını kurtarmak için müdahale edeceğin elbette.
Bir içki içmem gerek Bruce.
Hague dudaklarını yaladı. Bu içimi yakıp kavuruyor. Bana bir içki vermelisin.
İşi bitir. Sana bir kasa vereyim.
Şimdi bir kadehi içmem gerek. Bruce kesinlikle olmaz dedi. Burada ne alet olduğuna bakmalısın. Bunlarla ameliyat yapabilir misin? Aletleri sterilize eden aygıta giderek kapağını açtı. Bundan bulut halinde buhar yükseldi. Hague de baktı.
Bunlar bana yeterli. Yalnız burada ışık az ve bir içki istiyorum.
Sana daha fazla ışık bulacağım. Temizlenmeye başla.
Bruce, ne olur bana.
Bruce kes sesini diye kükredi. Leyen orada, haydi hazırlanmaya başla. Hague leyene gitti. Ayaklarının üstüne daha iyi durabiliyordu artık ve yüz hatları da biraz düzelmişti.
Bruce zavallı adam diye düşündü. Bunu yapabileceğini umarım. Bunu nasıl diliyorum Tanrım.
Haydi kımılda Hague, bütün gece burada kalacak değiliz. Bruce odadan çıkarak koridordan geçip koğuşa gitti. Ameliyat odasının pencereleri kilitliydi. Hague ancak koridora çıkıp kaçabilirdi ama kaçmaya kalkacak olursa Bruce onu hemen yakalayabileceğinden emindi. Koğuşa baktı. Sherman ve Ignatius, Afrikalı bir hademenin yardımıyla hastayı tekerlekli ameliyat seddesine yatırmışlardı.
''Peder, daha fazla ışığa ihtiyacımız var.
Size bir lamba daha bulabilirim, hepsi o kadar.''
''Hemen bulun öyleyse, ben kadını götürürüm.'' Rahip Ignatius hademeyle gözden kayboldu. Bruce da Sherman'in tekerlekli sediği koğuştan çıkarıp koridordan geçirmesine yardım etti. Kadın acıyla inliyordu. Yüzü de beyazımsı gri bir renk almıştı. Yerliler çok korktukları ya da ölecekleri zaman böyle olurlardı.
Bruce çok vakti kalmamış diye mırıldandı.
''Sherman, biliyorum.'' diye karşılık verdi. ''Acele etmeliyiz.''
Kadın sedyede rahatsız rahatsız kımıldanıp birkaç sözcük mırıldandı. Sonra içini çekti ve gri battaniyenin örttüğü kocaman karnı yükselip indi. Kadın yine inlemeye başladı. Hague ameliyat odasındaydı. Savaş ceketini ve yeleğini çıkarmıştı. Leyenin üstüne eğilmiş sabunlanıyordu. Kadını getirdiklerinde dönüp bakmadı. Kollarını dirseklerine kadar köpürterek onu masaya yatırın dedi. Sedye masayla aynı düzeydeydi. Onun için battaniyeyi tutarak kadını masaya kaydırmak zor olmadı. Bruce haber verdi. Kadın hazır. Hague kollarını temiz bir havluyla kurulayarak döndü. Yaklaşıp kadının üstüne eğildi. Yerli kadının gözleri açıktı ama doktorun orada olduğunun farkında bile değildi. Hague derin bir soluk aldı. Alnında ter tanecikleri belirmişti. Battaniyeyi çekti. Kadın karnını kapatmayan önü açık bir ceket giymişti. Şişmiş karnı sert görünüyordu ve göbek de dışarıya fırlamıştı. Dizler hafifçe bükülmüş ve köylülere özgü kalın bacak üstleri doğuma hazırlanarak iyice aralanmıştı. Bruce bakarken yerlinin vücudu yine acıyla büküldü. Koyumsu gri derinin altındaki kasların içerideki çocuğu atmak için olanca güçleriyle çalıştıklarını gördü. Bruce doğumun acısı karşısında afallamıştı.
''Çabuk ol Mike, doğum denilen şeyin böyle olduğunu bilmiyordum.''
Kadının şişmiş, grileşmiş, kuru dudaklarından bir inilti daha yükselince Bruce Mike Hague'e döndü.
''Çabuk olsana Tanrı'nın cezası herif.''
Mike Hague muayeneye başladı. Koyu renk karnı yoklayan elleri pek soluk duruyordu. Sonra istediğini anlamış olacak ki masadan uzaklaştı. Ignatius ve hademe iki lambayla geldiler. Rahip bir şey söyleyecekken odadaki gerilimi hissederek ses çıkarmadı. Hepsi de Mike Hague'in yüzüne bakıyorlardı. Adamın gözleri sıkıca yumulmuştu ve lambanın ışığında yüzü keskin çizgi ve açılardan oluşmuş gibiydi. Bruce o anda durumu sezdi. Artık ona yüklenmemeliyim. Kendisini uçurumun kenarına dek getirdim. Bundan sonra kendi isteğiyle uçurumdan atlaması gerek. Mike gözlerini açarak konuştu. Sezeryan ameliyatı. O anda kendi ölüm emrini okur gibiydi. Sonra soluğu kesildi, ötekiler beklediler. Sonunda içini çeker gibi soluk aldı. Bunu yapacağım. Bruce rahibe baktı. Önlük ve eldivenler.
Dolapta.
Getirin. Bruce, bana yardım etmelisin. Charmaine, sen de öyle. Olur, bana ne yapacağımı gösterirsin. Bruce'la genç kadın hemen ellerini kollarını yıkayıp giyindiler. Ignatius'un tuttuğu yeşil ameliyat önlüklerini üstlerine geçirdiler. Mike sterilize aygıtını açarak tepsiyi buraya getir diye emretti. Uzun uçlu bir pensle aletleri buharlı kutudan çıkarıp tepsiye dizerken hepsinin adlarını söyledi. Neşter, forceps, koşer pensi. Bu arada hademe kadının karnını alkolle silmiş çarşafları hazırlıyordu. Mike enjektöre pentatol çekti. Bunu ışığa tuttu. Artık yabancı biriydi o. Yüzünde maskesi vardı ve yeşil takke saçlarını örtüyordu. Bol ameliyat gömleği ayak bileklerine dek iniyordu. Enjektörün silindirini hafifçe basınca iğnenin ucundan bir iki damla soluk sıvı damladı. Mike Bruce'a baktı. Maskenin üstünden sadece acı dolu gözleri gözüküyordu. Hazır mısın? Bruce başını salladı. Evet. Mike kadının üstüne eğilip kolunu tutarak iğneyi dirseğinin iç kısmındaki yumuşak yere soktu ve bir damar aradı. Enjektördeki sıvı birden çekilen kanla koyulaştı. Mike ilacı ağır ağır damara verdi. Kadının inlemesi durdu ve vücudu gevşedi. Solukları da derinleşip normalleşti. Mike Charmaine'e buraya gel diye emrederek ameliyat masasının başına geçirdi. Genç kadın kloroform maskesini alarak içindeki gazlı bezi kloroformla ıslattı. Sana söyleyene dek bekle. Charmaine başını salladı. Bruce ona bakarken Tanrım ne güzel gözleri var diye düşündü. Mike neşter diyerek tepsideki bıçağı işaret etti. Bruce bunu tutup verdi. Daha sonra olanları Bruce hayal meyal anımsayabildi. Neşter karnı yarmıştı, gergin deri ayrılmış ve küçük damarlardan kan fışkırmaya başlamıştı. Pembe beyaz kaslar birbirine dolanmıştı. Deri altında sapsarı renkte kalın bir yağ katmanı vardı. Ondan sonra da birbirine karışmış gibi duran mavimsi renkli bağırsakları görmüştü. Mike'ın seri eldivenli elleri yarılmış karnın içinde hareket ediyordu. Siliyor, kesiyor, damarları tutturuyor, sonra dikiyordu. Sonunda şişmiş mor bir torbaya benzeyen rahim de birden neşterle açılıverdi. O anda en inanılmayacak şeyi gördü Bruce. Başı vücuduna göre büyük, gri renkli kol ve bacakları olan, çocuk ve pembe bir yılanı andıran plasenta da onu sarıyordu. Mike çocuğu ayaklarından tutarak havaya kaldırdı. Hala annesine bağlıydı. Makas göbek bağını kesti. Mike biraz daha çalışınca bebek ağlamaya başladı. Bebek canlı olduğunu göstermek ister gibi şiddetle ve tiz bir sesle bağırıyordu. Charmaine masanın baş ucunda durarak büyük bir sevinçle güldü. Sonra hevesle el çırptı. Bruce da dayanamayarak gülmeye başladı. Bu kahkaha çok eskilerden ve derinden geliyordu. Hey al deyince Charmaine ıslak bebeği kollarına aldı. Hey kestiği kısımları dikerken Charmaine bebekle bekledi. Bruce onun yüzüne ve duruşuna bakarken birden kahkahasının boğazına tıkandığını ve bilmediği bir neden yüzünden ağlamak istediğini hissetti. Hake usta bir terzi gibi karmaşık bir dikiş yapıp düğümler atarak rahmi kapattı. Daha sonra karnın kesiğini bitiştirip dikti ve yaranın üstüne de kocaman beyaz bir flaster yapıştırdı. Kadının üstünü örttükten sonra yüzünden maskeyi çekip Charmaine'e baktı. ''Çocuğu yıkamama yardım edebilirsin.'' Sesi yine güçlü ve gururluydu. İkisi leğene doğru gittiler. Bruce da önlüğü çıkararak odadan ayrıldı ve koridordan geçerek karanlık geceye çıktı. Ford'un burnuna dayanarak bir sigara yaktı. Kendi kendine büyük hayretle bu gece yeniden güldüm dedi. Ondan sonra da az kalsın ağlayacaktım. Bütün bunların nedeni de bir kadın ve bir çocuk. Böylece numara yapmam da sona erdi. Kendimi her şeyden uzaklaştırmıştım güya. Büyük rol. Orada bu gece birden çok doğum oldu. Yine güldüm, yine gülmeyi istiyorum ve ağlamaya gereksinmem var. Bir kadın ve bir çocuk, yani yaşamın bütün anlamı. Çıban patlamış irin püskürmüştü, vücut zehirden arınmıştı ve artık iyileşebilirdi.
Bruce, Bruce neredesin?
Genç kadın kapıdan çıkmıştı ama sigarasının ateşini gördüğü için erkeğin yanıt vermesine gerek kalmadı. Karanlıkta yan yana durdular. Charmaine, Bruce sustu. O anda sadece kadına sarılmayı, sıkıca sarılmayı istiyordu.
Evet Bruce.
Charmaine, istediğim... Yine sustu genç kadın. Evet ben de diye fısıldayarak uzaklaştı.
Gel doktorun ne yaptığına bakalım.
Onu elinden tutarak içeriye soktu. Uzun parmaklı eli Bruce'un avucunda serin ve kuruydu. Mike Haig ve Rahip Ignatius üstü battaniyeyle örtülü balu balı kadının yattığı masanın yanında duran sepete doğru eğilmişlerdi. Kadın hafif hafif soluk alıyordu ve yüzünde derin bir huzur vardı. Haig seslendi. Bruce gel bak, pek güzel bir bebek. Bruce ve Charmaine el ele beşiğe yaklaştılar. Haig gururla konuştu. Çocuk 4 kilo var. Bruce ona baktı. Yeni doğan zenci bebekleri daima beyazlardan güzel olurdu. Onlarda yarı haşlanmış gibi kırmızılık bulunmazdı. Bruce mırıldandı. Ne yazık ki alabalık değil. O zaman milli rekor kırılırdı. Haig bir an anlamayan gözlerle baktıktan sonra bir kahkaha attı. Bu hoş bir sesti. Haig birden değişmişti. Başının dikliği, duruşu kendisine olan yeni güvenini açıklıyordu. Bruce onu sınadı. ''Sana söz verdiğim içkiye ne dersin?''
''Benim yerime sen iç. Bu kez ben içmeyeyim.''
Bruce onun bunu laf olsun diye söylemediğini fark etti. Doktorun yüzüne bakınca içkiye gerek olmadığını da anladı. Bruce saatine bir göz attı. ''Kasabaya döner dönmez bir duble içeceğim. Onu geçiyor, gitmemiz gerek.'' Hey kadın ayılana dek başından ayrılamam diye yan çizdi. Sabah gelip beni alırsınız. Bruce bir an durakladı. Pekala, haydi gel Charmaine. Arabanın yakınlık veren karanlığında birbirlerine sokularak oturmuş Port Reprieve'e dönüyorlardı. Beton yoluna gelene dek konuşmadılar. Sonra Charmaine, senin doktorun da iyi bir insan dedi, Paul gibi.
Paul kim?
Kocamdı.
Oh, Bruce rahatsız olmuştu. Bu ad o sihirli havayı yok ediverdi. Charmaine farların aydınlattığı yola bakarak yumuşak bir sesle konuşmaya devam etti.
Paul da onun yaşındaydı. Anlayışlı olmayı öğrenecek denli yaşlıydı. Genç erkekler çok hain oluyorlar.
Bruce kıskançlığını gizlemeye çalışarak mırıldandı.
Onu seviyordun.
Sevginin türlü biçimleri vardır.
Evet, onu sevmeye başlamıştım. Kısa süre içinde onu gerektiği gibi severek bu...
Birden durdu. Bruce haşin bir sesle ne diye sordu. Bir yandan da her şeyin yine başladığını ve acı çekebileceğini düşünüyordu.
O sıtmadan, hastalıktan 4 ay önce evlenmiştik.
Yani? Bruce gözlerini yola dikmişti.
Bir şeyi bilmeni istiyorum. Bunu sana açıklamam gerek. Çok önemli. Bunu anlatırken sabır gösterir misin?
Onun sesindeki yalvarmaya dayanamayan erkek yumuşadı.
Charmaine, bana bir şey söylemene gerek yok.
Söylemem gerekli, bilmeni istiyorum.
Bir an durakladıktan sonra sakin bir sesle konuşabildi.
Ben yetim ve öksüzüm. Bruce, annemle babam Almanların bombalaması sırasında ölmüşler. O zaman ben birkaç aylıkmışım. İkisini de anımsamıyorum. Hiçbir şey anımsamıyorum. Bende bir tek resimleri bile yok.
Bir an sesi titredi.
Beni rahibeler büyüttü ama ne de olsa farklı bu. Aslında onlar gerçek ailem gibi olamazlardı. Ömrümde bana ait olan tümüyle benim saydığım hiçbir şeyim olmadı.
Bruce uzanarak onun elini tuttu. Şimdi diye düşündü. Tam anlamıyla bana sahipsin.
Sonra zamanı gelince rahibeler Paul Cartier ile anlaştılar. Kendisi Kongo'da Union Miner de Haute'da maden mühendisiydi. Rahibelerin kızlarından biri için durumu iyi sayılan bir adamdı. Uçakla Brüksel'e geldi ve evlendik. O senin. Doktor Mike gibi yaşlı olmakla birlikte mutsuz değildim. Kendisi çok nazik, iyi ve çok anlayışlıydı. Fakat aramızda bir şey.
Birden dönerek iki eliyle Bruce'un elini yakaladı. Yarı karanlıkta omuzlarına dökülen siyah saçları gözüküyordu. Sesi de yalvarış doluydu.
Bruce, sana anlatmaya çalıştığım şeyi anlıyor musun? Bruce arabayı otelin önünde durdurup motoru kapattı ve kararlı bir sesle sözcüklerin üstüne basa basa konuştu.
''Evet, anladım sanırım.''
''Charmaine, teşekkür ederim.'' diyerek kapıyı açtı ve koşarak otele gitti. Blue Jean'den belli olan güzel bacaklarının üstünde uçar gibiydi. Uzun siyah saçları sırtında havalanıyordu. Bruce onun çift kanatlı kapıdan geçmesini seyretti. Sonra arabanın çakmağına bastı. Paketinden bir sigara alıp yakarak dumanı içine çekti. Birden mutlu oldu, yine gülmek istiyordu. Dörtte birini içtikten sonra sigarayı atarak Ford'dan indi, saatine bir göz attı. Gece yarısını geçmiş. Tanrım, nasıl da yoruldum. Bugün pek çok şey oldu. Yeniden doğmak sinirleri sarsan bir duygu. Sonra yüksek sesle gülerek bunun tadını çıkardı. Busiye onu otelin girişinde bekliyordu. Adam bir bornoz giymişti ve yüzünden uykusuzluğu belliydi.
''Bütün hazırlıklarınızı tamamladınız mı Monsieur?''
Yaşlı adam ''Evet'' diye karşılık verdi. ''Kadınlarla iki çocuk yukarıda uyuyorlar. Madame Cartier de yeni yukarıya çıktı.''
''Biliyorum.''
Busiye devam etti. ''Gördüğünüz gibi bütün erkekler de burada.'' Eliyle oturma salonu ve barda uyuyan adamları işaret etti. Bruce iyi diye mırıldandı. Yarın hava ışır ışımaz yola çıkacağız. Esneyip gözlerini parmaklarıyla ovuşturdu.
Kızıl saçlı subayım nerede?
Çok sarhoş olarak trene döndü. Siz gittikten sonra burada yine olay çıkardı. Yukarıya, kadınların yanına gitmeye kalktı.
Belasını versin.
Bruce yine öfkelenmeye başlamıştı. Başçavuşunuz... İri yarı olan adam onu caydırıp aldı götürdü.
Rafi olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum.
Busiye rahat bir deri koltuğu işaret etti. Size uyumanız için yer ayırdım. Çok bitkin olmalısınız.
Çok iyisiniz. Fakat önce savunma hatlarımıza bakmam gerek.
10. ayrımın sonu. Sayfa 149.